Sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin, âlinin, ashabının, enbiya-i izam, iran-ı kiram efendilerimizin ruhlarına, makamında, vakfında bulunduğumuz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin ruhlarına, özellikle neredeyse iki aydır her gün masumların öldüğü Gazze şehitlerinin ve özellikle de birkaç gündür yüreğimize dağlayan, vatanımızı korumak için canlarını feda eden 12 şehit kardeşimizin, evladımızın ruhlarına, hepimizin geçmişlerimizin ruhuna teberrüken bir Fatiha-i Şerife, 3 İhlas-ı Şerif. Hayırlı akşamlar kıymetli kardeşlerimiz. Sohbetimize başlarken tekrar 12 vatan evladını, kıymetli gençleri, şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Allah onlara ukbada büyük izzetler versin. Hazreti Hamza Efendimize, Musab bin Ümeyr'e, Abdullah bin Cahş'a radıyallahu anhüm, Bedir şehitlerine, Uhud şehitlerine onları dost eylesin öbür âlemde. Annelerine, babalarına, sevenlere de Rabbim sabır versin.
Amin.
Evet, ayet-i kerimede buyruluyor. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Siz Allah yolunda ki biz o kardeşlerimizin gerçekten hepsinin mü'min, vahid olduklarına hüsnü zannımız var. Ülkelerini korumak için bu ülkenin, bu Müslüman ülkenin birliğinin sağlanması, düşmanlardan korunması için canlarını feda ettiler, saldırıldı kendilerine. Dolayısıyla onların inşallah manen diri olduklarına, sonra da ayet-i kerimede buyruluyor, onların yakınları için وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسْ وَالْثَمَرَاتِ Biz sizlere bazen korkuyla, bazen açlıkla, bazen mallardan, canlardan eksiltmelerle imtihan etmekteyiz. Öyleyse sabredenlere müjdele ey Habibim! Onlara bir musibet geldiği zaman, mallarından, canlarından bir eksilme, başka türlü bir imtihan geldiğinde, özellikle de ölümle böyle karşılaştıklarında, derler ki, biz zaten Allah'tan geldik, şimdi Allah'a dönüyoruz. Hepimizin dönüşü O'na. Ama öyle, ama böyle. Fakat dönüşümüz güzel olur inşallah. وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُونَ buyruluyor. Yani hepiniz sonunda Allah'a döndürüleceksiniz. Ama bir yolla farklı bir şekilde ölümünüz olabilir. Böyle şehit gidebilirsiniz. Önemli olan son nefesi mümin olarak verebilmek. Rabbim inşallah hep o son nefes derdiyle yaşayıp son nefesi de mümin olarak vermeye bizleri muvaffak eylesin değerli kardeşlerim. Tabii bir taraftan böyle şehitler veriyoruz. Yuvalara acılar düşüyor. Yuvalar yangına dönüyor. Ama bir taraftan bir de bakıyorsunuz ki şehrin fiziği değişiyor, kimyası değişiyor. Kimsenin umurunda değil belki. Sokaklar yeniden bir farklı dünyanın adeta sözcüsü gibiymiş gibi, değil mi? Dükkanlar süsleniyor, yılbaşı hazırlıkları da yapılıyor. Evet, yani böyle tezatları yaşıyoruz bu ülkede. Bir tarafta feryatlar, acılar, ümmet adına dertler, bir tarafta da hiç sanki bir şey yokmuş gibi en ufak bir sıkıntıya hissetmemek, hiçbir acıyı duymamak gibi bir hal var. Halbuki Kur'an-ı Kerim gerçekten bize her namazda öncelikle bir sırat-ı müstakim hassasiyeti bize telkin ediliyor. Değil mi? Kur'an-ı Kerim Fatiha ile başlıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyip hamd ile başlıyoruz. Sonra da bir sırat-ı müstakim hassasiyeti. Sırat-ı müstakim neydi? Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerin oluştuğu manevi hudut. Nebiler neredeyse, sıddıklar neredeyse, şehitler neredelerse, Allah'ın salih kulları neredeyse, yol o yol. Sırat-ı yol demek, nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yolunda olalım diye de günde 40 rekatta Allah'a iltica ediyoruz. Evet, bizim adımıza İmam Efendi okuyor veya sünnet olarak kıldığımız namazların hepsinde de biz kendimiz bir ihtina sıratel müstakim diye önümüze bir yol çizmeye çalışıyoruz. Değil mi? Bir yol istiyoruz Cenab-ı Hak'tan. O yolu isterken de ona zıt olan yolun da ne olduğunu farkında olarak istiyoruz. Yani ihtina sıratel müstakim, sıratel lezine en'amte aleyhim deyip kalmıyor ayet-i kerime. Ya orada bir başka yolların da olduğu, o da ne? El mağdubi aleyhim ve et dâllin. Evet. Evet, ayet-i kerimede gayril mağdubi aleyhim ve et dâllin diyor. Ama anlatılan yol ne? Bir mağdubi aleyhim, kendilerine gadab edilenlerin yolu ve yoldan çıkanların yolu. Aman ya Rabbi, bizi kendilerine gadab edilenlerin yoluna düşürme, yoldan çıkanların yoluna da düşürme, sapıtanların yoluna düşürme, bizi sırat-ı müstakimde eyle diye Cenab-ı Hakk'a iltica ediyoruz. İltica ediyoruz da zaman zaman da o gadaba uğrayanların yolunun peşine, sapıtanların yollarının peşine bazen biz düşüyoruz, bazen çoluğumuz, çocuğumuz düşüyor. Bazen toplum oraya doğru böyle sürükleniyor. Onun için İslam gerçekten اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ diye bize hak dinin sadece İslam olduğunu, onun dışındaki başka yolların hak katında makbul olmadığını وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ İslam'ın dışında kendine bir yol arayan, İslam'ın ölçüleri dışında kendine esaslar arayandan asla ve asla bu kabul edilmez. Onun için kelime-i tevhid de La ilahe illallah diye ifade ediyor, değil mi? Yani önce her şeyi bir siliyorsunuz, sonra sadece Allah var diyoruz. Allah var ve Allah Teala'nın bize indirdiği yüce din, onun bize gönderdiği peygamberin hayatımızın bütün alanlarında su içmemizden başlayıp böyle yatağımıza nasıl gireceğimize, bir mescide nasıl gireceğimize, çocuğumuza nasıl hitap edeceğimize, ailemize nasıl hitap edeceğimize, evimize girdiğimiz zaman nasıl selam vereceğimize, evimizden çıkarken nasıl çıkacağımıza kadar hayatın bütün alanlarını en güzel bir örnek olarak insanlığa takdim eden ve bizatihi yaşayarak, böyle böyle yapın değil, bizatihi göstere göstere yani tatbik ederek ben böyle yaşıyorum işte. Siz de böyle yaşayın diyen bir peygamberin ümmetiyiz değerli kardeşlerim. Tabii şuradaki güzide cemaatin ben tahmin etmiyorum ki böyle yılbaşı yılbaşı eğlencesi olsun. Ancak bu diriliği de kaybetmemek, etrafımıza bunları zaman zaman hatırlatmak, yani olan yanlış yolların da farkında olmak da önemli diyorum. Onun için de bugünkü sohbetimizde yine Allah kendilerine hayırlı uzun ömür versin. Muhterem Osman Nur Topbaş hocamızın kitaplarından genelde konular seçiyorum. Oradan zaman zaman okumalar yapıyorum burada. Bugünkü konusu da yine hak dostlarının örnek ahlakından muhabbet ve buğzda samimiyet diye. İnsan neye muhabbet edecek, neleri sevecek, nerelere karşı da Allah için buğzu olacak. Muhabbet edeceğim şey, hani Davud Aleyhisselam'ın o duasında Resulullah Efendimiz Davud Aleyhisselam'ın duası olarak naklettiği Allahümme inni eselüke hubbek. Ya Rabbi önce bize kendi zatını sevdir. Öyle sevdir ki o sevginin içinde eriyelim gidelim. Sonra ve hubbe men yuhibbük. Seni sevenleri de sevdir. Allah kalbimizde Allah'ı sevmeyenlere bir meyil vermesin. Çünkü Peygamber bize o duayı öğretiyor. Yani Allah'ım bana sevdireceksen seni sevenleri sevdir. Bir de ve hubbe amelin yukarribuni ev yubellibuni ila hubbik. Beni sana yaklaştıracak amelleri bana sevdir ya Rabbi. hangi amel ki, hangi hareket ki, hangi güzel davranış ki beni sana yaklaştıracak, sen ondan razı olacaksın, onu bana sevdir. Yani namazı sevdir, orucu sevdir, Kur'an okumayı sevdir, selam vermeyi sevdir, yemek ikram etmeyi sevdir, bir hastayı ziyaret etmeyi sevdir, bir yetimin başını okşamayı sevdir. Böyle sayabilirsiniz yani. Allah'ın razı olduğu bütün fiilleri sadece yapmak değil, sevmek önemli. Yani namazı da sevmeyin. Namazı kılarsınız ama hani ayet-i kerimede geçtiği gibi وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Yani namaza kalktıkları zaman, ya şu namazı da bir kılsak yani işte. Tamam mı? Tembel tembel kalkarlar diyor Cenab-ı Hak. وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Böyle namaza aşkla, muhabbetle değil de böyle tembel tembel namaza kalkarlar. Ya işte ezan da okundu yine, ne yapalım, namazı da kılacağız. Halbuki bir de namazı sevmek var, namazı özlemek var. Yani bir namazı daha beklemek var. Şimdi yasayı kıldık. Rabbimiz inşallah hepimizin gönlüne sabah namazı hasreti versin. Amin. Ya Rabbi bizi sabah namazına da kaldır. Amin. Biz o yine işi yapalım. Bir mütefekkir vardı, derdi ki Allah rahmet eylesin. Allah'a dua ediyorum. Ya Rabbi, çok zengin olmak istemiyorum. Ama beni nisap miktarına eriştir de ben zekat veren bir kul olayım yani. Senin huzuruna geldiğinde zekat da veren bir kul olayım. Yani o kadar yani, hani dünya benim olsun değil. Ama nisap miktarına kadar bana bir zenginlik ver. Ben de o zekatın da hazzını tadayım yani. Zekat vermek Allah'ın bir emri madem, namazla beraber o zekatı özlüyorum. Yani Allah için, Allah'ın bir emrini yerine getirmeyi özlüyorum. Onun için hakikaten gönül dünyamıza sık sık bakmak, meyillerimizin nerede olduğunu, müsamahalarımızın nerede olduğunu, gerçekten duruşumuzun nasıl olduğunun hep farkında olmak gerekir diye düşünüyorum. Onun için de insan böyle hep iç dünyasına bakmalı. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim bizim bütün ilişkilerimizi tanzim ettiği gibi özellikle de gönül dünyamızı ve sonra da daha sonra da inananlarla inanmayanlar arasındaki ilişkilerde nerede duracağımızı, bizim ana vasıflarımızın neler olduğunu da Cenab-ı Hak bu Fetih Suresi'nde muhterem hocamızın, Allah razı olsun, böyle duyura duyura okuttuğu Fetih Suresi'nin son ayetlerinde bizlere buyuruyor. Tabii bu sohbeti belki zaman zaman gerek bu camide, gerek muhterem yine Osman Efendi Üstadımızın sohbetlerinde çok dinlemişsinizdir. Fetih Suresi'nin son ayetlerini. Ama bugün de hani tam böyle zaman olduğu için bu noktadaki birkaç notu özellikle sizlerle arz etmek. Daha sonra da yine bu kitabımızdan belirli nakilleri yapmak isterim kıymetli kardeşlerim. Tabii Rabbimiz önce Habibine bir fetihle müjdeliyor. Ne zaman müjdeliyor? Özellikle bu çok onu. Hani Hudeybiye'den böyle çok mahzun dönmüşler. Değil mi? Hudeybiye meşhur hicretin 6. yılında Allah Resulü sevgili Peygamberimiz böyle 1400 sahabesiyle bir umre yapalım diyorlar. Medine'den çıkıyorlar, ihramlarını giyiyorlar güzelce böyle. Kimisi işte o günkü binitlerle, kimisi yaya, önlerinde Resulullah Efendimiz. Böyle uçuyorlar adeta yani işte. Mekke'den hicret etmiştik Medine'ye. Şimdi de böyle bembeyaz ihramlarımızı giydik. Gideceğiz Resulullah'la beraber bir umre yapıp geleceğiz diye. Ama işte o gün Mekke'nin ileri gelenleri kendilerince güçlüleri, ondan sonra Hudeybiye'de yok diyorlar. Giremezsin, girersin, giremezsin. Ama Allah Resulü onlarla bir anlaşma yapıyor, meşhur bir anlaşma. Sahabelere o kadar ağır gelmişim bir kısmına. Ya ta Medine'den çıktık, geldik buraya kadar. Belki 400 kilometre. Üzerimizde ihramlar, kaç günde geldik buraya. Hayal ettik Resulullah'la bir umre yapacağız diye. Şimdi de Peygamberimiz çıkın bakalım umreden dedi. Ne yapalım, itaat ettik ama ne olacak bu işin sonu? Allah Teala da yolda inna fetahna leke fetahna mübina. Merak etme Habibim. Biz sana çok açık bir fetih verdik diyor. Hemen tabii arkasından sonra arkadan da Mekke fethediliyor artık. Orada müşriklerin, küfrün bir şeyi kalmıyor. Şimdi o surenin sonunda bu fetihle başlıyor. Sonunda Resulullah ve onunla beraber ashabı Cenab-ı Hak bir kimlik tarif ediyor. Bu bir kimliktir. Müslümanın kimliğidir. Sahabenin kimliğidir. Tabi ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ diye buyurduğu için sadece belirli bir nesil değil, kıyamete kadar kendini Resulullah'la beraber hisseden, beraber olma arzusunda olan bütün müminler için bir kimliktir bu yani. Bütün ilişkilerini tanzim eden bir kimliktir. Nedir hocam o kimlik? Evet, Allah bu ayetten başlarsak وَالَّذ۪ي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ Allah o peygamberi gerçekten çok açık bir hidayetle ve hak dinle gönderdi. Bak, açık bir hidayet ve hak dinle gönderdi. Niye gönderdi? لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ Hazreti Adem'den Resulullah Efendimiz'e gelinceye kadar olan bütün dinlere üstün gelsin ve onların hepsini içinde toplasın diye apaçık bir hidayetle gönderdi. Peki gönderilen kim? Evet, elçi ama elçinin de adını öğrenmek isteyen insanı Muhammed'in Resulullah. İşte o elçi Allah'ın Resulü olan Muhammed'dir. Evet. Hak dinle gelen Muhammed'dir. Bilmiyorum daha önce burada bir sohbetlerimde arz ettim mi? Çünkü farklı yerlerde sohbetlerim oluyor. Yahudilerden birisi bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'e ya diyor sizin kitabınızda bir ayet-i kerime var. O ayet bize inseydi diyor, biz o günü bayram ilan ederdik. Peki ne o ayet-i kerime? اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينًا Cenab-ı Hak buyuruyor ki, artık bugün dininizi kemale erdirdim. Bundan sonra din yok. Aramayın yani. وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي Size olan nimetimi de tamamlamış oldum. Din nimetini, hidayet nimetini de tamamlamış oldum. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينًا Sizin için ben ancak İslam'dan razıyım. Başka binden razı değilim. Şimdi Yahudi niye bu ayeti bize inseydi bayram ederdik diyor. Ha bu ayet bize inseydi o zaman derdik ki bak ya Muhammed bizim kitabımızda böyle bir ayet var. Artık din kemal erdi. Başka din yok derdik. Daha kolay söylerdik. Allah ancak bizim dinimizden razıdır derdik. Ama o sizin dininize indi diyor. Hazreti Ömer diyor ki o ayet diyor indiği zaman günlerden cumaydı. Biz de Arafat'taydık. Ayakta o ayeti biz dinledik. Bizim de bayramımız zaten diyor. O da bizim bayramımız diyor. Şimdi Rabbimiz ben diyor ancak İslam'dan razıyım. İslam'dan razıyım ne demek? Yani sizin hayatınız İslam'ın ölçülerine uyuyorsa, İslam dışı şeylerden kendinizi koruyorsanız ben sizden razıyım. Ama İslam'ın içine başka şeyler katıyorsanız, başkaları size tesir ediyorsa, etkiliyorsa, o zaman sizin İslamlığınızda noksanlıklar var demek. Yani adeta bir güvenin, bir kumaşı böyle bir yerlerinden deldiği, parçaladığı gibi sizin İslamlığınızda kendi içinizde problemler var demek. O bakımdan Cenab-ı Hak bu kadar açık bize beyan ediyor ki, ben bugün elçimi bütün dinlere üstün gelsin diye bir hidayetle gönderdim. Elçim de Muhammed'dir. Muhammed'in Resulullah. Peki, onunla beraber olanlara gelince, yani gerçekten Muhammed Aleyhisselam'la o zaman da beraber olan veya kıyamete kadar onunla beraberlik idrakinde olan, ben Resulullah'la beraber olsaydım diyen insanlara gelince وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِتَّاهُ عَلَى الْكُفَّارِ Burada baktım, yine mealden bakıyorum buraya kıymetli kardeşlerim. Onlar İslam dışlarına karşı, İslam'ı kabullenmeyen, İslam'ı inkar eden küffar dediğimiz budur genelde. Onlara karşı gayet çetindirler, sıkı dururlar. Yani o çetindirler demek, onlarla aralarında ciddi sur vardır, sınırlar vardır. O sınırları çiğnetmezler. Oraya bir şeyin girmesine, müdahale etmesine fırsat vermezler. Nasıl geçmişte şehirler surlarla böyle değil mi korunuyormuş. Tabi o zaman hava güçleri olmadığı için ancak karadan gelinecek. İşte İstanbul'un surları var böyle kademe kademe. İstanbul'da surlarını denmiş geçmişiz ama Avrupa'daki surları denememişiz. Oradan dönmüş gelmişiz geriye. Oralarda geçebilseydik yani, Topkapı'dan girdiğimiz gibi Viyana'dan da girebilseydik belki insanlığın kaderi değişir miydi, akışı değişir miydi? Tarihi bilmiyoruz. Ama o da ayrı bir kader tabii. Onun sebeplerini, neticelerini bilmiyoruz. Dolayısıyla müminler, yani Allah'ın Resulü ile beraber olan insanlar küffara karşı, buradaki şiddet kelimesi, Türkçemizdeki anladığımız şiddet manasını onlara bir şeyler yapar değil. Kendileri gayet güçlü, şahsiyetli, izzetli ve çetindirler. Mealde de bu da o şekilde verilmiş zaten. Sonra kendi aralarına gelince de o kelimeye böyle her okuduğumda değerli kardeşlerim, içime ayrı bir sıcaklık geliyor. Ruhama ve beynehum. Ruhama. Bu kelime farklı şekillerde merhamet ifade edilebilir. Yani yerhamuhum der Cenab-ı Hak, rahimun diyebilir. Ama her kelimenin ayrı bir anlamı var. Ruhama böyle devamlı birbirlerine rahmet taşıyanlar demek. Aralarında hep böyle rahmet gelir gider yani. Ruhama ve beynehum. Aile hayatında rahmet vardır, ticari hayatta rahmet vardır. Ne bileyim, komşuluk ilişkilerinde rahmet vardır. Müminlerin arasındaki bütün ilişkilerde merhamet gelir ve gider, iki taraftan karşılıklı yani. Merhamet alırlar, merhamet verirler. Hani Yunus Emre'nin güzel bir şey var ya, gül alırlar, gül satarlar diye. Aynen böyle işte yani. Gül alırlar, gül satarlar. Evet. Bu pazarda müminler arasındaki ilişki adeta gül alıp gül satmak gibidir yani. Gül verir, gül alır. Merhamet verir, merhamet alır. Sonra da yani o bir büyük bir kalbi olgunluk o. Merhamet alıp merhamet vermek yani. Anne çocuk ilişkisi, çocuk anne ilişkisi, baba çocuk ilişkisi, karı koca ilişkisi, ana evlat ilişkisi neyse, ticari ilişkiler, bütün bu ilişkilerde hakikaten merhamet. Mesela ticari hayatta merhamet nasıldır diyeceksiniz şimdi. Ticari hayatta ayet-i kerime buyuruyor ki eğer alacaklı, borçlu zor durumdaysa ona mühlet versin, merhamet etsin. Gerekirse siliversin borcunu. Ama diğer taraftan borçluya da ne olur sen de borcunu öde. Şimdi bugünkü sistemde ne görüyoruz? Bugünkü sistemde alacaklı arkadaş diyor, ciğerini söker alırım diyor. Sana bir kuruş yedirmem. Borçlu da ben de diyor imza inkarı yapar, sallarım yıllarca. Ödemem arkadaş. Ödememem için çok sebep var. Halbuki İslam ne diyor? Aman borçlu ölme diyor, borçluya. Bak çarene, ya baştan çok borçlanma, veya borçlandıysan öde bak. Çünkü alacaklığın da ihtiyacı var. Alacaklıya da diyor ki ya sen, netice senin imkanın var bak. O borçlu daha zor durumda. Ona acı, ona merhamet et. İmkanın varsa alma. Veya mühlet tanı. İslam ilişkileri hep böyle müminler arasındaki ilişkilerini yumuşatmaya, birbirlerini yaklaştırmaya. Almak için çare ararım, vermemek için çare ararım. Hani öyle değil. Aynı şekilde diğer bütün ilişkilerde وَلَا تَنْسَوْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Aranızdaki fazileti, ikramı da asla unutmayın. Bir hukuk var ama onun için zaman zaman böyle genç kardeşlerimizle bazen onların nikahlarında bulunduğumuzda diyorum ki aile hayatı bir hukuk savaşı değildir. Aile hayatı fazilet yarışıdır. Kim bir diğerini, bütün ilişkilerde, diğer ilişkilerde de öyle yani. Senin hukukun benim hukukum değil iş. Ya fazilet yarışı. Kim fazilette öndeyse o kendini elbette ki hem kendi saadetini, kendi mutluluğunu sağlar hem de başkasının mutluluğunu sağlar. Döneyim. Evet, ruhama ve beynehum. Demek ki birinci husus gerçekten İslam dışı her türlü güce, işte onu burada kafirler diye geçiyor ama bu kafir ne demek? İslam'la ilişkisi olmayan insan demek. Her türlü. Dolayısıyla İslam dışı her güce, her tavra karşı şahsiyetli, izzetli, çetin duran insandır Müslüman. Benim sınırım var arkadaş burada. İnsan olarak ilişkilerim gider. Hukuk ayrı şey ama benim duruşum bellidir. Beni eğemezsiniz, beni bükemezsiniz. Bana bir virüs atamazsınız, değil mi? Kendi dünyanızdan bana bir şey satamazsınız kalbi olarak. Ama benim müminler arası öyle çok derin bir ilişkim var. Ruhama ve beynehum. Üçüncüsü, terahum rükkan, onları hep rükû halinde görürsün diyor Cenab-ı Hak. Baktığın zaman böyle bir rükû ordusu yani. Hakikaten böyle hani zaman zaman biraz bugünlerde bu savaşlar gündemde olduğu için o Çanakkale'deki askerlerimizin resimleri yayınlanıyor bazen. Böyle bir bakıyorsunuz, belki ayağındaki çarığı delik olan o binlerce askerimiz ya böyle bir secdedeler veya hep birden ellerini açmışlar veya hepsi böyle eğilmişler bir rükû halinde. Adeta ayet-i kerimenin tefsirini yaşıyorlar yani. Düşman bizi uzaktan görünce bizi ya secdede görür, ya rükûda görür veya bünyanül marsus birbirine kilitlenmiş pulular gibi izzetiyle görür. Biz bu toprağı çiğnetmeyiz, bu bayrağı indirtmeyiz, bu ezanı susturmayız dercesine maddi ve manevi varlıklarını dünyaya ilan etmişler. Ha, evet, mağlubiyetler de olmamış mı? Olmuş. Ama biz buyuz. Evet. Biz buyuz demesini her zaman göstermişler. Dolayısıyla gerek asr-ı saadette Resulullah Efendimiz'in sahabesi, gerek de kıyamete kadar müminler için Allah'ın görmek istediği tablo, müminlerden tasvir ettiği, bu onları rükû halinde ve secde halinde. Çünkü burada fert fert değil yani. İslam toplumu rükû toplumudur. İslam toplumu secde toplumudur. İslam toplumu merhamet toplumudur. Dünyaya merhamet dağıtır. Kendi içinde de hepsi beraber toplanırlar. Rabbin huzurunda secde ederler. İşte bu şu küçük camide şimdi bir imamın arkasında önümüzde bir imam ve hep beraber nasıl secde ediyoruz? Hepimizin aynı anda alınları değiyor yere. Hepimiz aynı anda Sübhane Rabbiyel Âlâ diyoruz. Tabii biz burada derken de Üsküdar'ı düşünün şöyle. Hani gökten meleklerin gıpta ettiği bir manzaradır aslında yeryüzündeki Müslümanların ibadeti. Yeter ki o ibadeti Rabbimiz lütfetsin de bizlere kıymetli kardeşlerim şuurlu yapalım. Yani alnımız secdedeyken, belimiz rükûdeyken kalbimiz başka yerlerde olmasın. Yarın oynayacağımız oyunun boş şeylerin hayalinde, hevesinde olmayalım. Şu sohbet bitsin, namaz bitsin de gece gidip de şuraya takılayım demeyelim yani. O bakımdan Cenab-ı Hak bizleri böyle birbirlerine rahmet tevzi eden, rükûda yan yana, secdede yan yana dördüncü özellik olarak, sonra da يَبْتَوُنَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ Yani Allah'tan daima faziletli bir davranış isterler. Yani Allah'ım bana ilham et demektir bu. يَبْتَوُنَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ demek, Allah'tan faziletli bir davranışın peşindedirler. Yani ne yapayım ki ben, ya Rabbi bir faziletli davranış yapayım, sen bana onu ilham et, bana göster ya Rabbi, ben de onu yapayım idraki içinde olmak. Sonra bir de o faziletli davranışla beraber ridvan. Evet, yine Allah'tan hep razılık isterler. Ya Rabbi bizden razı ol. Evet, bir müminin hayali, duası, dudaklarının oynaması hep bunun içindir. Faziletli bir davranış ve Allah'ın razılığı için. Dolayısıyla bunun dışında, şimdi oraya geleceğim zaten, bunun dışındaki tavırlar Allah'ın razı olmadığı şeylerdir. Başka kültürlerden, ne bileyim başka adı medeniyet olan hayat tarzlarından bize sinecek şeyler, onlar hepsi bizim rükûmuzu etkileyen, secdemizi etkileyen, faziletimizi kaybettiren hususlardır ne yazık ki. Sonra da Rabbimiz o kadar güzel bir tasvir, سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوهِمْ مِنْ اَسَرِ السُّجُودِ Yukarıda onlar bir secde toplu olarak görürsün buyuruluyor ama şimdi de onlar o secdenin eserinden dolayı yüzlerinde bir nur parlar. Allah rahmet eylesin, merhum Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri sohbetlerinde çok güzel izah ederlerdi. Böyle o kendisinde de o fevkalade, o nuraniyetle, o mütebessim çehreyle iki manzarayı sık sık anlatırlardı. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِس۪يمَاهُمْ فَيُعْخَدُ بِالنَّوَاس۪ي وَالْاَقْدَامِ Ahirette kimseye kimlik sormazlar. Ya herkesi yüzünden tanırlar. Nasıl bir yere gidiyorsun mesela, siz diyorlar, Türksünüz diyorlar. Siz şu ırktansınız, siz şu ırktansınız. yüzlerimizin bir maddi kimliği var yani, değil mi? Hicaz'a gidiyorsunuz, hemen sizin Türk olduğunuzu söylüyorlar, Türkiye'den geldiğinizi söylüyorlar. Veya Avrupa'ya gidiyorsunuz, hemen yürüyüşünüzden, halinizden söylüyorlar. Ahirette de yüzlerimiz konuşacak kıymetli kardeşlerim. Evet. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِس۪يمَاهُمْ O gün günahkarlar görüntülerini, simalarından tanırlar, mücrimler. فَيُقَدُ بِالنَّوَاسِي وَالْاَقْدَمْ Alınlarındaki perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Hani bazen böyle, tabii doğru değildir onu yapmak ama bir hayvanı yakalarsın biraz başından, boynuzdan, biraz ayağından, öyle değil. Yani o bir teşbih olarak anlatılıyor. O gün mücrimler perçemlerinden ve ayaklarından sürüklenerek götürürler. Öbür taraftan müminler de aynı şekilde سِيمَهُمْ فِي وُجُوهِمْ مِنْ اَسَرِ السُّجُودِ Onları da secde eserinden dolayı yüzlerinden tanınırlar. Cenab-ı Hak inşallah o gün bizi bu ayetin mütevasında eylesin. Dolayısıyla çok değerli kardeşlerim, geliyorum yine bu ana konuya. İmanı tehlikeye atan, şu kimliği tehlikeye atan hususlardan en önemlisi gayrimüslimlere ve fasıklara benzeme ve onların nefsani hayat tarzlarını taklit etme hastalığıdır. Son zamanlarda yine muhterem Osman Efendi Üstadımız Aliye İzzet Bego için bir sözünü söylerler. Esas harp düşmana benzedildiği zaman kaybedilir. Evet, geçmişte harpler toprak işgaliydi. Bir toprağa girdiniz mi harbi kazandık diyordunuz. Ama şimdi kalplerin işgali var, kafaların işgali var, hayat tarzının işgali var yani. Adeta sizi kendi toprağınızda bir başka kültüre esir ediyorlar. Böyle yiyeceksin, böyle giyineceksin, böyle konuşacaksın, değil mi? Yani hepimize az veya çok bu tip dış tesirler işgal ediyor. Evet. Bize etmese çocuğumuza ediyor. Yok diyor, illa bunu giyeceğim diyor. Yani illa şu marka olacak diyor. Yani kumaş aynı kumaş. Ama yok diyor, illa o isim olacak yani orada. İlle şu rumuz olacak. Niye? O bir kimlik gösteriyor yani. O bir kimlik ifadesi. O olursa havası değişiyor. Yani o üzerindeki o bir takım alametler var bazı tişörtlerde vesaire. Yani onu çıkar üzerine o küçük bir resmi, hani ben reklam olmasın diyorum. Ondan sonra yok diyor, giymem bunu diyor. Ne? Yani illa o şekil olacak orada. Ya kumaş aynı kumaş işte ya kızım. Yani kumaşın derdinde değil, o şeklin tesirinde. O bir kimlik çünkü. O filan yeri yapıyor onu. Onun bir statüsü var. Yani ne kadar bedbahtlık bu kıymetli kardeşlerim yani. Ne kadar acizlik, ne kadar zavallılık bunlar. Onun için de özellikle hakikaten Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesini bu noktada çok dikkatli bir şekilde uyarmış. Yani bugün bakıyoruz gerçekten burada ifade edildiği şekilde milyonlarca insan sırf taklit meyli sebebiyle siyaset ve spor münakaşalarında en kıymetli zamanlarını ziyan ettikleri gibi bunun hiç kale alınmayan fakat aslında çok daha mühim olan başka tezahürlerini de görüyoruz. Mesela cami-i şeriflere göğüslerinde ecnebice bir reklam ifadesi veya uygunsuz bir resimle giren gençler maalesef ikaz edilemediğinden İslam vakarına aykırı olan bu tavrın çirkinliğinin farkına bile varamıyorlar. Müminler de kendilerini Cenab-ı Hakk'ın iyiliği tavsiye edip kötülükten men eden bir ümmet olarak vasıflandırdığını unutmuş gibiler. Evet. Halbuki yanlışa karşı aksül amel göstermek, mukabilinde hikmetli ve güzel sözlerle doğruyu tavsiye etmek her Müslümana kuvvetli bir farzdır. Ya bu doğru değil. Ama kimseyi kırmadan, incitmeden farkında olmuyor belki bazen. Daha belki sohbette meditasyon, namaza duruyorsunuz. Önünüzde bir genç veya yaşlı fark etmiyor. Ondan sonra ya sırtında böyle hiç de sevmeyeceğiniz bir resim, hiç de sevmeyeceğiniz bir ifade, bir reklam. Yani bugün öğle namazında burada gördüm. Bir kardeşimizin sırtında, montunda. Yani hoşlanmadığım bir ifade yani. Amerika'nın bilmem ne teşkilatının rumuzları. Ya biz onları mı taşımalıyız sırtımızda? Ama eğer toplum böyle bir rüzgara kapılıp gittiyse değerli kardeşlerim, kimse farkına varmıyor. Kimse farkına varmıyor işin yani. Onun için ayet-i kerime onlara öğüt ver, onlara kendileri hakkında tesirli bir söz söyle buyuruyor. Nisa suresinin 63. ayetinde o ayet-i kerimeyi inşallah kaybetmesini gündüzden işaretlemiştim o ayeti. Teberken o ayetleri tekrar sizlere bir okumuş olayım kıymetli kardeşlerim. Onlara Allah'ın indirdiğine kitaba, Resul'e gelin, onlara başvuralım denildiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün. Yani ya gelin bakalım Allah ne buyuruyor, Resulullah ne buyuruyor, öyle yaşayalım dediğin zaman imanı tam olmamış olan insanların zahiren mümin görünüp de kalbine iman yerleşmemiş ki onlara münafık deniyor. Onların senden hemen uzaklaştıklarını görürsün. Aman üstüme gelme. Değil mi? Elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir felaket gelince de hemen biz yalnızca iyilik etmek, arayı bulmak istedik diye de yemin ederek sana nasıl gelirler? Tabii bu hadiselerden dolayı seni dinlemedikleri zaman başlarına bir felaket gelince de aman bizim niyetimiz çok iyiydi deyip sana müracaat ederler diyor Cenab-ı Hak peygamberine. Onlar Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Evet. Allah kalplerdekini bilmektir. Herkesin kalbi Allah'a malum. İnsanlardan kalbinizi gizlersiniz ama Allah'tan kalbinizi gizleme şansınız yok. Onlara aldırma, kendilerine öğüt ver, onlara kendileri hakkında tesirli söz söyle. Demek ki Müslüman'a düşen kıymetli kardeşlerim, böyle durumlarda gerçekten güzel sözle insanlara telkinde bulunmak. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle dini hayatta, ibadet hayatında bile biz Musa'ya çok yakınız diyor değil mi? 10 Muharrem'de Medine'ye vardığında bakıyor ki o gün Yahudiler oruç tutuyorlar. Resulullah Efendimiz soruyor, niye bunlar oruç tutuyorlar diyorlar. İşte Musa'nın Firavun'dan kurtulduğu gün, öyle mi? Ya biz Musa'ya onlardan daha yakınız. Bizim oruç tutmamız lazım. Ama onlarla ayrı gün olmaz. Ya biz bir gün evvel başlayalım veya bir gün daha devam edelim ki onlarla aynı anda aynı işi yapıyor olmayalım. Değerli kardeşlerim, hakikaten belki yani burada kimsenin gidip de bir yerde eğlence yapacağını düşünmüyorum. Ama bugün herkesin cebinde telefonları var, herkesin evinde televizyonları var. Ya ne oluyor, ne gidiyor bir bakalım. Şunu düşünün yani, o anda ben kimlerle beraberim? Sadece bunu düşünelim. Şu anda benim baktığım yere kimler bakıyor? Çok önemli yani. Uzaydan nasıl görünüyoruz diyeyim. Melekler bizi hangi formda, hangi modda bizi seyrediyor melekler? Onun için dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum kıymetli kardeşlerim. Onun için burada hep hatırlatılıyor büyüklerimiz bizlere. Giyim tarzımızın, evlerimizin dekoru, yaşayış şeklimiz vesaire İslam'ın tarif ettiği şekil, renk ve ahenkli olmalıdır. Nitekim bu hassasiyetin örnek bir tezahür olarak Hazreti Ömer radıyallahu anh Azerbaycan ve Dağistan'a ordu gönderirken oradaki putperestlerin giysilerinin, yemeklerinin, örf ve adetlerinin taklit edilmemesi hususunda askerini çok ciddi uyarmıştır. Yani Dağistan'a gidiyorsun, Medine sıcak belki ama Dağistan soğuk. Fakat sizin kıyafetiniz onlarınkinin aynısı olmasın diyor Hazreti Ömer. Yani benzeme olmasın, ayıramayız sizi diye. Bu bakımdan hele hele böyle acıklı zamanlarda çok daha belki dikkatli olmak lazım. Burada yine sohbetlerden aldığım iki hususu arz etmek isterim kıymetli kardeşlerim. Kendimize gelmemiz bakımından. Hasan Basri rahmetullahi aleyh bir gün yolda giderken çok neşeli, kahkaha atan bir adamla karşılaştı. Hazret de diyor ki, peki kardeş diyor, sen sıratı geçtin mi diyor. Böyle kahkaha atıyorsun, seviniyorsun. Yok geçmedim diyor. Peki cennete mi yoksa cehenneme mi gideceksin? Biliyor musun? Onu da bilmiyorum diyor. Hasan Basri Hazretleri diyor ki o zaman Allah sana afiyet versin. O halde niçin bu kadar taşkınca gülüyorsun ki? Unutma ki kıyamet günün işi çok çetindir. Böyle gülmeye, eğlenmeye, kahkaha atmaya, suratımız atıyor yok. Müslüman mütebessimdir. Her zaman yüzümüz gülecek. Her zaman şükür halinde olacağız. Ama gaflette olmayacağız. Çılgın olmayacağız. Katı kalpli olmayacağız. Yoksa Müslüman asık suratlı, böyle hayattan bezmiş bir insan değil. Müslüman elinde hiçbir şey yokken bile, yarım hurması varken bile şükür halinde olan, Cenab-ı Hakk'a teşekkür eden bir insan yani. İslam bize bunu öğütlüyor. Yüzümüz asılmayacak yani. Şikayet olmayacak Müslümanın hayatında. Ama bir gaflet, bir çılgınlık, bir şımarıklık, bir azgınlık da asla olmayacak. Zünnû Mısri Hazretleri buyuruyor ki, şu üç şey iman alametlerindendir. Bu akşam sohbetimizin özü olsun bu kıymetli kardeşlerim. Şu üç şey iman alametlerindendir. Müslümanların dertleriyle dertlenip gönlün mahzun olması. Sadece kendi keyfini yaşayan, benim bir şeyle alakam yok, dünyayla alakam yok diyen insan değil Müslüman. Nerede bir Müslüman, dünyanın herhangi bir yerinde bir Müslümanın başı dertteyse, o dertle dertlenip gönlün mahzun olması iman alametidir. Evet. Dünyanın herhangi bir yerinde bir Müslümanın başı dertteyse, ki görüyoruz işte dünyada Müslümanlar nasıl dertte olduğunu, onlarla dertlenip de gönlün mahzun olması gerçekten iman alametidir. İkincisi, Yusuf Aleyhisselam gibi geçmişte yakınlarından ve kardeşlerinden gördüğü eziyetlerin acısını yüreğine gömüp onlara karşı her türlü hayrı ifaya çalışmak, haklarında hayır niyaz etmek. Evet. Ya geçmişte bana kardeşimden bu oldu, yeğenimden bu oldu, dayımdan bu oldu, halamdan bu oldu. Geç bunları. Sen kerem sahibi ol, unut. Aynen Yusuf Aleyhisselam'ın söylediği gibi لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَ Geçmişte beni kuyuya attığınızı filan dile getirmiyorum. Hiçbir şeyi dile getirmiyorum. Geçmişi asla konuşmuyorum. Allah sizlere affetsin diyor Yusuf Aleyhisselam değil mi? Bu Müslüman da var. Bunları hikaye olsun diye anlatmıyor Kur'an-ı Kerim. Müslümanın hayatında bir kişilik şekli olsun diye anlatıyor. Evet. لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمِ Bugün sizlere asla kınama yok, başa kalkma yok yani. يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ Allah sizi mağfiret etsin. وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ Evet. Üçüncüsü de, her ne kadar nefsaniyeti sebebiyle cahillik edip hoş görmeseler de, insanların muhtaç oldukları hususlarda yumuşak bir lisan, mütebessim bir çehre ile irşada çalışmak. Evet. İnsanlar nasihati istemez. Ayet-i Kerime'de bir peygamber lisanında لَا تُحِبُّ النَّاسِهِمْ diyoruz. Ben sizlere nasihat ediyorum ama diyor, siz nasihat edeni sevmezsiniz. Bugün de kimseye nasihat edemiyorsunuz zaten. Kendine bak kardeşim diyorlar. Ama kendine bak kardeşim deseler de ya biz hem kendimize bakalım ama sana da bakalım deyip Zünnû Mısri'nin sözünde yumuşak bir lisan mütebessim bir çehreyle azarlayarak, bağırarak, aşağılayarak değil. Ya bak böyle yaparsak daha güzel. Gel yapmayalım, etmeyelim. Ailemize, çocuğumuza, büyüğümüze neyse. İşte bu vasıfta bir kulluk hayatı yaşayan hak dostlarının hal ve nasihatları müminler için büyük bir nimettir. Evet. Yani müminlerin derdiyle mahzun olan, geçmişe ait her şeyi böyle siliveren, sonra da insanlara gerçekten yumuşak bir üslupla, mütebessim bir çehreyle irşad eden o hak dostlarının hal ve nasihatları müminler için büyük bir nimettir. Hak katında kadri yüce bir mevkiye sahip olan Allah dostlarına muhabbet dolu bir gönülle yaklaşmak da onlardan manevi istifadenin en mühim yoludur. Evet, muhabbetle yaklaşıp onlardan manen istifade etmek gerekir. O gönül sultanlarının hallerini hayatımıza numune ittihaz etmek, onlara büyük bir muhabbetle tabi olup izlerinden yürümeye çalışmak, onlarla kalbi beraberliğe ulaşmak, onların gönüllerinde yer edebilmek, Hakk'ın muhabbetine de bir vesile olur. Onun için kıymetli kardeşlerim, gerçekten Allah Teala'nın bizim için bir din seçtiğini, bir hayat tarzı seçtiğini, evet, ve bize de ahir zaman peygamberine ümmet ettiğini daima böyle içimizde, hani kendi kendimize bir terapi yapmalıyız tabir yerindeyse. Ya sen Muhammed ümmetindensin. Sen İslam dinindensin. Sen Müslümansın. Senin başka bir şeye ihtiyacın yok. Değil mi? Bunları bu şekilde yapabilirsek inşallah zamanın fitnelerinden, bize bulaşmak istenen virüslerden, hayatımıza dahil olan yanlışlıklardan kurtulmaya gayret ederiz diye düşünüyorum kıymetli kardeşlerim. Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. İçinde bir Musa'nın, bir de Firavun'un devamlı bir mücadele içinde olduğunu fark et. Ama sen Musa'yı galip getirmeye bak. Evet. Allah o noktada da gayretlerimizi inşallah muvaffakiyete ulaştırsın. İçimizde Firavun kalmasın. Musa bizi kulluğa davet etsin efendim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.